Ayrım 12. Aşkın Gözyaşları. Hamuş. Ölümü Öpen Derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 141. Hallaç, Cüneyd-i Bağdadi'ye geliyor. Dünyadan geçmek nefs zühdüdür. Ahiretten geçmek ruh zühdü. Hallaç, devasa surların çevrelediği masallar şehri diye nam salmış, neredeyse 5 adamın boyu kadar yüksek olan iri taşların iç içe girerek ördüğü bir kemerin altındaki kapıdan Bağdat'a gider. Gördüğü tüm şehirlerden farklıdır Bağdat. Belki de hakkında anlatılanlar bu şehrin çoğunlukla insanın aklında başka şekilde tasvir edilmesine sebep olmaktadır. Lakin ilk başta gördükleri, şehrin içlerine doğru yürüdükçe daha farklı bir hal almaya başlamıştır. İnsanı büyük bir zenginlik temaşası ile karşılayan Bağdat, ara sokaklarında fakirliği en son zerresine kadar yaşayan insanları da göstermeye başlamıştır. İlimin ve zenginliğin neredeyse kalesi sayılan bu şehrin hemen hemen her köşesinde ya bir dilenci ya da bir yan kesici beklemektedir. Toprak rengine bürünen yapıların arasında bulunan duvarları, bir bir motifle bezeli evlerin Bağdat'a kattığı zenginlik görüntüsü, dünya malı için sarf edilen israfı insanın gözüne sokar niteliktedir. Devrin en şaşalı ve görkemli mimari yapıları, Asya'nın ve diğer bölgelerin gıpta ettiği şehir, nedense biraz ürkütür Hallacı. Kalabalıkları yara yara yoluna devam eder. Cami duvarına önüne diz çökmüş sohbet eder halde olan dervişlere rastlar. Kusuruma bakmayın, beni bağışlayın. Ben Bağdat'a yeni geldim. Cüneyd-i Bağdadi'nin ismini hep duyardım. Onu görmek, dinlemek, onun sohbetlerinden istifade etmek, feyz almak için uzak diyarlardan geldim. Onu bana biraz anlatır mısınız? Kimdir, neyin nesidir? Ey derviş, bilesin ki o asrın velisi, cihanın kutbu, sadıklarla aşıkların nuru, gönüller sultanıdır. Makamı da kendisi de yüksektir. O dervişlerin gönüllerine irfan nurunu yerleştirir. O bir din büyüğüdür. Gittiği istikamette alışılmadık sırlar kendisine malum olur. Onu dinleyenler ve görenler hayranlıklarını gizleyemezler. Onun çevresinde halka olanlar onun feyzinden yararlanırlar. Kerametle hiçbir surette iştigal etmez, daima istikamet üzere bulunur. Bir gün kendisine yaklaşan bir gayrimüslim ona şunu sormuş. Ey Cüneyt, Allah Resulü, müminin ferasetinden sakınınız, zira o Allah'ın nuru ile bakar buyurdu. Bu sözün anlamı ne ola ki? Uzun süre adama bakan Cüneyt, şunu söylemiş, ey genç adam, artık İslam'a gel ki vaktin erişmiş oluyor. Genç hemen onun ellerine sarılmış ve Müslüman olmuş. Böylelikle Cüneyd'in nur ile baktığı anlaşılmış. Ya işte böyle, Bağdat'ta yaşadığı ve yerleştiği için ona Cüneyd-i Bağdadi derler. Ünü sınırları aşmış bir Allah dostu, tasavvufta öncü bir isim, çevresini aydınlatan bir ariftir. Kendisine böyle bir ilmi nereden aldın diye sorulduğunda şu anlamlı cevabı vermiş. İlmin vecd içinde erimesinden vecdin ilim içinde erimesi daha hayırlıdır. Onu nerede bulabilirim? Her zamanki yerinde küçük medresenin avlusunda öğrencileriyle sohbet ediyordur. Hallaç dar yollardan geçerek az ötedeki küçük medresenin avlusuna varır. Gerçekten başında sarı, sırtında yeşil cübbesi ile Bağdatlı Cüneyt, kenarları yırtık bir hasıra bağdaş kurmuş, etrafındaki dervişlere bir şeyler anlatmaktadır. Yaşı bir hayli geçkin olmasına rağmen sesi gür, hareketleri çeviktir. Hallaç, Cüneyt'i selamlayıp öğrencilerin arasına geçip oturur. Cüneyd-i Bağdadi adeti üzere sohbetini bitirir bitirmez dinleyicilere yönelerek bir sorularının olup olmadığını sorar. Sorulursa cevap verir, eğer soru yoksa meclistekilerle helalleşerek oradan odasına geçerdi. Yine öyle yapar. Suali olan var mıdır? Hallaç için fırsat doğmuştur. Edep gereği ayağa kalkar, hafif ses tonu ile başı öne doğru eğik, sualini tane tane konuşarak dile getirir. Pirim, nihayet nedir? Bidayettir, yani başlangıç. Hayat nedir şeyhim? Bize kısaca anlatır mısınız? Öyle kısa ki. Niçin kısa? Yaşanacak çok şey var ama zaman az. Yaşanması gereken ne var üstadım? Yaşanması gereken tek şey var, o da aşk. Kaç defa? 100 kere, 1000 kere, 1000000 kere. Neden bir kere değil? Bütün aşkların toplamı en yüce ve tek aşktır. Bu aşka nasıl erişilir? Önce yoğrulman gerek. Acı çekerek mi? Evet, aşk acısında yok olarak. Yok olunca ne olur? Gerçek aşka ulaşırsın. O zaman da gerçek olarak yaşamaya başlarsın. Bu sözün karşısında hallaç suskunlaşır. Kelam etmek istese de dili buna müsaade etmez. Neden sustun yabancı? Sahi adın nedir ve nereden gelirsin? Seni Bağdat'ta ilk kez görüyorum. Hüseyin Mansur derler, bazen de hallaç. Yurdum gönüllerdir. Fakat sığdığıma sığınamadım. Cüneyd-i Bağdadi hazır cevap konuğunu iyice süzer. Meclistekilerin de merakını celbeden hallaca öyle bir bakar ki hallaç sarsılır gibi olur. Hala ayaktadır. Cüneyd ona oturmasını işaret ettikten sonra "Haklısın, onu yüreğine sığdır." der. Ama çok büyük. Ne çıkar? İmanın ona yeter. Nerede o? Her yerde. Nasıl? Yüreğini aç, görürsün. Nasıl açarım yüreğimi? Bir tebessümle bak her şeye. Tebessüm, her kapının anahtarıdır. Kapı, girmeden bilemezsin ki. Korkuyorum. İnsan bilinmeyenden hep korkar. Ben bilmiyorum. Belli oluyor. Neyi bilmiyorsun? Beni, kendimi. Ben neyim, ben kimim? Sen sevgiyle beslenensin. Kimin sevgisiyle? Onun. O zaman sen kimsin? Senim. Cüneyt ve Hallaç birbirlerini hayret nazarları ile süzerler. Bu nasıl işti? Hallaç dayanamayıp sorar. İyi dersin pirim ama velakin ben burayı pek anlayamadım. Kusurumu bağışla, niçin senim diye bir kelam ettin? Cüneyd-i Bağdadi alçak bir sesle ve tane tane anlatmaya koyulur. Hazreti Peygamber, mümin, müminin aynasıdır demiştir. Aslında aynaya baktığın zaman, nasıl kendini görüyorsan, sen dediğin vakitte kendini karşındaki kardeşinde görmüş olursun. Nice zamandır onu istediğim kendimi buldum. Şimdi kendimi arıyorum, onu buluyorum. Eğer onu bulursam kendimden kurtuluyorum. Kendimden kurtulursam onu buluyorum. İşin özeti şudur. Kurtulmadıkça bulamazsın. Ya da bulmadıkça kurtulamazsın. Hangisinin önce olduğunu ben bilemem. Yine o bilir. Çünkü ha testiyi taşa vurmuşsun, testi kırılsın. Ha taşı testiye vurmuşsun, yine testi kırılsın. Peki pirim, Allah'ı nasıl algılayacağız? Biz Allah'ı neden hiçbir surette algılayamıyoruz? Her yerde hazır ve nazır diyorlar ama onu göremiyoruz. Sesini işitemiyoruz, dokunamıyoruz. Evlat, bak sana bir hikaye anlatayım da dinle. Senin gibi düşünen bir adam seslendi. Allah'ım, ne olur konuş benimle, sesini duyur bana. O esnada daldaki bir kuş cıvıldadı. Lakin ne yazık ki adam duymadı o cıvıldayı. Adam üsteledi ve bağırdı. Allah'ım niçin benimle konuşmuyorsun, ne yaptım ben? Bana sesini bir kez duyursan ne olur? O sırada gökyüzündeki kara bulutlarda bir şimşek çaktı, gümbür gümbür bulutlar yırtıldı, sema inledi, ses yalkılandı. Adam gök kubbe çökecek sandı ama adam bunu da anlamadı. Sonra etrafına baktı ve söylendi. Allah'ım bana kendini göster, kendini görmeme izin ver, bir kez seni göreyim ne olur diye yalvardı. İşte tam o anda gökyüzünde yukarılarda, ta yukarılarda bir yıldız tüm haşmetiyle, tüm azametiyle pırıl pırıl parladı. Ama adam onu da göremedi. Adam ümitsizce seslendi. Allah'ım bana bir mucize göster. Seni göremiyorum. Sesini duyamıyorum. Bir mucize yarat da anlayayım büyüklüğünü, dedi. Bunu söylediği an bir yerlerde bir bebek dünyaya geldi. Küçücük, minnacık, hayat dolu bir canlı. Adam bunu da bilemedi. Sonra çaresizlik içinde son kez bağırdı. Allah'ım ne olur dokun bana. Ben buradayım, işte karşındayım. Ne olur bana dokunuver, seni hissedeyim, seni göreyim, güzelliğini göster bana. Cüneyt tam bu noktada sustu. Dinleyenler merakla sonucu bekliyor, Cüneyt'in ağzından çıkacak sözleri sanki yutacakmış gibi dikkatle dinliyorlardı. Cüneyt dudaklarında hafif bir gülümseme ile devam etti. O an yukarıdan, tepelerden rengarenk bir kelebek aşağıya doğru süzüldü ve adamın omzuna kondu. Adam omuzundaki kelebeği elinin tersi ile itti. Ümitsizce, yorgun ve küskün uzaklaştı oradan. Allah diye inledi hallaç. Bir süre sessiz kalan kalabalık arasında Bağdat'a yeni gelen dervişe sessizce sorar. Şimdi söyle bakalım hallaç, sence tasavvuf nedir? Efendim, siz benden daha iyi bilirsiniz. Haddime düşmez tasavvufu tarif etmek. Bağışlayın beni lütfen. Israr ediyorum hallaç. Söyle, nedir tasavvuf? Hallaç bu büyük alim karşısında yeniden suskunluğa bürünür. Haydi bekletme bizi. Yüreğini okudum ve benim okuduğumu buradakiler senin dudaklarından duysunlar. Hallaç ellerini dizinin üzerine koyup besmele çekerek söze başladı. Tasavvuf Allah'ın seni sende öldürmesi ve kendisi ile yaşatmasıdır. Bu kez Allah diye haykırmanın sırası Cüneyt'teydi. Olup biten karşısında bazı dervişlerin ağladıkları görüldü. Arka arkaya sorular geliyordu Cüneyt'ten. Gaflet ne demektir hallaç? Gaflet, cehennemin yandıkça ıslanan tek odunudur. Bu kez birkaç derviş hep bir ağızdan haykırdı. Allah! Mecliste heyecan doruğa erişmişti. Cüneyt hızını alamamış, soruları ile coşmuştu. Dışarıdan görenler üstadı hallaç, talebeyi Cüneyt sanacaklardı. Ey Rabbimiz! Nurunu bizim için tamamla. Tahrim 8. Ayetinden ne anladın, bizimle paylaşır mısın gönül misafirim? Suyun rengi içinde bulunduğu kabın rengini alır. Bilirsiniz ki suyun rengi yoktur. Hak sana senin renginde görünür. Çünkü onun rengi yoktur. İşte ariflerdeki kalp öylesine şeffaf hale gelmiştir ki artık kaptan eser bile kalmamıştır. Zaten arif demek bilen, anlayan demektir. Bilgi sahibi olan demektir. Aslında bilgi 3 çeşittir. Birincisi Allah bilgisidir ki buna hak dininde tevhid derler. İkincisi kanıt ve istidlale dayanan bilgidir ki bu hakim, hatip ve alimlere aittir. Üçüncü çeşit bilgi ise birliğin sıfatlarının bilgisidir. İşte bu bilgi Allah'ın veçhini kalplerinde temaşa eden velilere ve ariflere aittir. Öyle ki Allah kendini onlara dünyada başka kişilere açmadığı şekilde açar. Bu bilgiye marifet adı verilir. Marifet zaten kelime olarak arif kökünden gelir. O halde bildik ve anladık ki marifetin esası Allah'ın inayetinin kişinin kalbine nurunu bırakmasıdır. İşin özü ve özeti şudur. Böyle bir insan Allah'ı tanıdıkça onda kaybolur. Hallacın sancıları, Cüneyd-i Bağdadi'nin kaygıları. Konuşanların kelimeleri asırları aşıp yaşayamaz. Suskunların nefesi ümit sesi olup ilelebet yaşar. Susmak cümleden cümleye değil, gönülden gönüle konuşmaktır. Hallacın hali ve halkın onun hakkındaki dedikoduları Mürşidi Cüneyd-i Bağdadi'nin kulağına kadar gelir. Geldiği ilk günden itibaren yazgısı içine malum olan Bağdadi'nin kaygısı hallacın akıbetidir. Onun adına üzülür. Sözlerinin bedelinin ne olacağını bilmektedir. acır hallaca, kıyamaz talebesine, onu çağırtır yanına. Bak hallaç, sen benim en eski öğrencilerimdensin. Ancak işittiğime göre sokak aralarında dolanır, enel hak, ben hakkım diye bağırıp dururmuşsun. Böylesine sözlerle halkın tepkisini çeker, aklını karıştırırsın. İslam'da öyle büyük sırlar, öyle keskin hakikatler vardır ki herkes onları kaldıramaz. Sana son kez söylüyor ve ihtar ediyorum. Bu şekilde konuşma. Ama insan Allah'ı tanıdıkça onda kaybolur diyen sizsiniz. Evet ama burası bizim sohbet yerimiz. Dinleyenlerin de tasavvuf hakkında kısıtlı bilgileri var. Biz bu bilgilerin üzerine bazı gerçekler inşa ediyoruz. Yoksa belirli bir seviyeye gelmeden, bazı mertebelerden geçmeden bu gerçekler izah edilemez. Düşüncesizce söylenen sözler ve davranışlar insanlarda şüphe ve fitne uyandırır. Ona göre susmasını bil ve bildiğini herkesin içinde alenen ifşa etme. Hamuş halini ihlal etme. Yüreğindeki bazen dudağında lal olsun evlat. Hallacı Mansur bu sözlere hiç oralı olmuyordu. Başını başka yerlere çevirmiş, hocasını dinlemiyordu bile. Bir kutsi hadise göre Yüce Allah, kulum bana öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki, ben onun eli, ayağı, konuşan dili olurum dememiş miydi? Hallacın bu itirazı üzerine Cüneyd-i Bağdadi, güzel söylersin ama bu sözün muhatabı sokaklardaki avare avare dolaşan gençlere değil, tam bir teslimiyetle Allah'a yaklaşan sufilere yöneliktir. İyi ya, ben de onlardan biriyim. Sen de onlardan biriysen sesini kısıp ibadet ve zikirle meşgul ol. Gerçekleri niye halka anlatmayayım? Halk avamdır. Yüksek derecedeki her sözü anlayamaz. Tam tersine halkı aydınlatmak ve avamı bilgi ve bilinç sahibi yapmak niye suç olsun? Benim söylediklerime hep karşı geliyorsun. Unutma, Yüce Peygamber de bu konuda şöyle buyurdu. Halkın anlayacağı kadar konuşun. Ben de öyle konuşuyorum işte. Ben hakkım dediğim zaman beni anlayanlar anlıyor ve sahip çıkıyorlar. Ama hepsi değil. Birçoğu da seni meczuptur, delidir, hatta Fatimilerle işbirliği içindedir diye itham ediyor. Onlar yalan söylüyorlar. Ben hiçbir zaman siyasete karışmadım. İşte ben de ondan korkuyorum. Böyle aşırı gidersen gün gelir sana öylesine iftira atarlar ki dar ağacını boylarsın. Ne çıkar? Allah yolunda şehitlik mertebesine ulaşırım. Sen bilirsin, her bildiğini söyleme ama her söylediğini iyi bil. Bu konuşmayı merakla dinleyenler, çıt çıkarmadan her ikisinin ağzından dökülen kelimelerin derin anlamları üzerinde düşünmeye fırsat bulamadan, hallacın eski püskü giysilerini yerlere sürüyerek odadan hızla çıktığını görünce, bakışlarını yine Cüneyd'e çevirdiler. Aksakallarını uzun süre sıvazlayarak düşünceye dalan Cüneyd bir vakit sonra şöyle konuştu. Korkarım ki Hallacı Mansur dilinden dökülen bu ulu orta söylediği sözlerin esiri olacak. Sizlere de aynı tavsiyede bulunuyorum. Düşüncelerinize dikkat etmeniz lazım. Çünkü düşünceler kelimelere dönüşür. Kelimelerden fikirlere, fikirlerden fiillere, fiillerden alışkanlıklara, oradan da karaktere dönüşürler. Karakterlerinize dikkat ediniz, alın yanınızı, yazınıza dönüşürler. Gözleri buğulu buğulu, hallaca nazar eğleyen Cüneyt onu yanına çağırdı ve kulağına fısıldadı. Sen dergahımıza gelmezden evvel senin hangi ağaç parçası ile kanının akıtılacağı bize gösterildi evlat. Senin aradığın burada değil, sen en iyisi ikinci kapıya git. Hallaç, ikinci kapıdan maksadın Bestami olduğunu biliyordu. Bağdadi'nin kendisini niye Bestami'ye gönderdiğini ileride anlayacaktı. Beyazıt Bestami'yi bul, esas sırrın adresi ondadır. 12. ayrımın sonu, sayfa 151.